Bir olaya hukuk kuralı uygulanırken söz konusu olay ve uygulanacak hukuk kuralı birlikte değerlendirilerek ahlakın onaylamayacağı bir uygulama yapılamaz. Örneğin bir sözleşme yapmak isteyen taraftar sözleşmenin konusunu ahlaka aykırı biçimde düzenleyemezler. BK 19-2. Konusu ahlaka aykırı olan sözleşmeler geçersizdir. BK 20-4. Ahlak kuralları ile hukuk kuralları arasındaki ayrılıklar. A. Yaptırım farkı. Her ne kadar ahlak kuralının da kendisine özgü bir yaptırımı varsa da ahlak kuralı ile hukuk kuralının yaptırımları farklıdır. Ahlak kuralları din kuralları gibi maddi yaptırımdan yoksun olup toplum duygularına dayanır. Ahlak kurallarına bir iç eylem ile aykırı hareket edildiğinde vicdansız, ahlaksız, saygısız gibi sübjektif, insan içinde vicdanında yer alan psikolojik yaptırımlar söz konusudur. Böylece ahlak kuralının yaptırımı insanın dışında değil, içinde, vicdanındadır. Yapılan davranışın ahlaki olup olmadığına karar vermeye yetkili olan yalnızca bireyin kendisidir. Buna karşılık bir davranışın hukuk kuralına aykırı bulunduğu iddiasına ancak insanın dışında bir otorite karar verir. Başka bir deyişle ahlak, ferdin içine, hukuk ise dışına dönüktür. Başka bir deyişle hukuk kuralı dış yaptırıma haiz ahlak kuralıdır. Gerçekten hukuk kuralı devlet gücüyle donatılmış, kamu yararına yönelik pozitif ve sosyal bir yaptırıma haizdir. B. Amaç farkı. Hukuk kuralının amacı toplum düzeninin kurulması ve o toplumda yaşayan insanlar arasında bir düzenin ve dolayısıyla adaletin sağlanması olduğu halde, ahlakın amacı bir hayır işinin yerine getirilmesi yani iyiliğin fenalıktan ayrılmasıdır. Adaletin toplumsal bir değer taşımasına karşılık iyilik bir insanın vicdanında oluşan bir kanıdır. C. Kapsam farkı. Bazen ahlak kuralının, bazen de hukuk kuralının kapsamının diğerinden daha geniş olduğu görülebilir. Ahlak kuralı bazen hukuk kuralından daha geniştir. Mesela başkalarını sevmek, yoksullara yardım etmek bir ahlak kuralı olduğu halde bir hukuk kuralı değildir. Çünkü bunlar sosyal düzeni ve barışı sağlamak amacını gütmez. Mesela yoksullara yardım sübjektif ve genel bir ahlak kuralıdır. Fakat bir hukuk kuralı değildir ve hukuki yaptırımı yoktur. Gerçekten ahlak kuralı yoksullara özel olarak ayırt etmeksizin bütün aile üyelerine yardım edilmesini istemektedir. Yaptırımı olsa olsa insanın içindedir, vicdani duygusunu ilgilendirir. Buna karşılık hukuk kuralı yoksullara yardım yükümlülüğünün kapsamını daraltarak MK 315 ile sadece usul furu ve kardeşlerle sınırlamış ve ancak bu haller için bir hukuki yaptırımı kabul etmiştir nafaka yükümlülüğü. Bu sınırlı durumda ahlak kuralı hukuk kuralının bir parçası olmaktadır. Aynı şekilde bir kimsenin hayatına, haysiyetine, malına tecavüz fiilleri yalnız ahlakça değil ceza hukukuna da aykırı hareketlerdir. Bazen de ahlak ile ilişkisi olmayan amacı sadece sosyal düzeni ve barışı toplum yararını sağlamaya yönelik hukuk kuralları da vardır. Trafik kuralları, usule ilişkin kurallar, irade açıklamasının belirli bir şekilde yapılmasını emreden şekle ilişkin kurallar ve ceza kanununda gösterilen ve sadece toplum disiplinini sağlayan memnu fiiller buna örnek gösterilebilir. 5. Ahlaki vazife. Ahlaki vazife, ahlak kurallarının toplumda yaşayan her insanın yerine getirmesini emrettiği bir davranıştır. Ahlaki vazifenin yaptırımı insanın vicdanında oluşur. Buna karşı daha çok aile hukukunda rastlanılan hukuki vazife ise hukuk düzeninin fertlere yerine getirmesini emrettiği bir davranışta bulunmak veya yasakladığı bir hareketten kaçınmaktır. Ahlaki vazife ifa edilmediği sürece hukuken bir sonuç meydana getirmez ve alacaklı ifa talebinde bulunamaz. Dipnot, eksik borç için bakınız aşağıda bölüm 4, 6, 1. BK 41-2 öngörülen halin dışında ahlaki vazifenin ifa edilmemesi bir haksız fiil veya borcun yerine getirilmemesi değildir. Hukuk düzeni ahlaki vazifelerin devletin sağladığı zorlama amaçları ile sağlanmasından kaçınır ve bunların ifasını hukuki düzenin dışında insanlık vicdanına bırakır. Bunlarla birlikte hukuk düzeni, ahlaki vazifelerin gönül rızası ile yerine getirilmesini ister. Ahlaki vazife, sadece kişilik hakları ile veya sadakat yükümlülüğü ile ilişkili olması sebebiyle değil, sosyal açıdan belirli önem taşıdığı hallerde de hukuk alanına girmektedir. Medeni kanunumuzda ahlaki vazifelerin yerine getirilmesini sağlayan hükümlere sık rastlandığı halde, borçlar hukukumuz ancak belirli yerlerde ahlaki vazifenin yerine getirilmesinden söz eder. BK 41 Taksim 2, 62, 65, 234 Taksim 2, MK 2 gibi. 3. Hukuk kurallarının amacı. Bir toplumda kargaşayı önleyecek bir düzen kendiliğinden oluşamayacağına göre hukukun başlıca amacı sosyal düzenin sağlanmasıdır. Hukuk kuralları bir taraftan adalet ve hakkaniyeti, insan hak ve hürriyetini sağlamak gibi ahlaki bir amaç, diğer taraftan hukuk da güvenlik ve devamlılığı sağlamak gibi maddi bir amaç izler. 1. Adalet. 1. Adalet kavramı. İnsanlığın ezelden beri arzuladığı bir duygu olan adalet, esas anlamda ahlaki vazifelerin yerine getirilmesidir. Bu bakımdan hukuk, adaleti gerçekleştirmek amacını güden bir ahlaki düzendir. Adalet kavramı, hukukun temelini, idealini ve son amacını teşkil eder. Hukuk sistemi, bir bütün olarak adaleti gerçekleştirmeye yönelik olmalıdır. Bundan dolayı hukuk bir adalet ilmidir denilebilir. Hukuk devleti, adaleti gerçekleştiren bir devlet olduğuna göre, böyle bir devlet ancak adaletin gerçekleştirildiği bir ortamda kurulabilir. Bu bakımdan adalet ile hukuk devleti arasında yakın bir ilişki vardır. Adalet kavramı en yüksek bir ahlaki düşünceyi ifade eder. Başka bir deyişle, adalet, ahlaka uygun hareket etmek olduğuna göre, hukuki bir kavram olan adaletin temelinde ahlak bulunur. O halde, adalet kavramında dürüst yaşamak, başkalarına zarar vermemek ve herkese hakkı olanı vermek gibi ahlaki duygular vardır. Adalete uygun hareket etmek, kişiden beklenen bir ahlaki vazife olduğu halde adalet kavram olarak hukuki bir ilkedir. Böylece adalet, ahlak kuralı ile hukuk kuralı arasında bir köprü işlevi görür. Başka bir deyişle adalet, ahlak alanını hukuk alanına bağlayan bir kavramdır. Arzu edilen ahlak ile hukuku mümkün olduğu kadar bir yerde buluşturarak adaleti sağlamaktır. Hukuk ve toplum düzeni içinde bu kadar önemli rol oynayan, hukukun temelini, idealini ve son amacını teşkil eden adalet kavramı nasıl tanımlanabilir? Adalet kavramının tanımı bir düşünürden diğer düşünüre göre değişmektedir. Bunun nedeni, insana heyecan verici bir kavram olan adaletin tanımlanmasından çok, ona karşı duyulan özlemin ifade edilmek istenilmiş olmasıdır. İlk çağlardan beri adalet kavramından söz edilmektedir. Adalet fikri eski filozoflar tarafından tabii hukuk kavramıyla karıştırıldığından yapılan tanımlamalar da farklı ve yetersiz olmuştur. Efsanevi bir kişiden nakledilen bir tanım bugüne kadar gelmiştir. Bu öyküye göre düşman istilasına uğramış ve yanmakta olan şehirde yaşayan bir ihtiyar düşünüre düşman kuvvet komutanı adaleti tanımlamasını aksi halde öldürüleceğini söylemesi üzerine ihtiyar düşünür şu tanımı yapmıştır. Adalet, kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmamaktır. Bu tanımın sonucunda ihtiyar düşünür affedilmiştir. Adalet bu ise, tabii hukukta insanlar arasındaki ilişkileri adalet kavramına göre düzenleyen kurallar şeklinde tanımlanmıştır. Ancak, adaletin yukarıdaki tanımı eleştirilmiştir. Bu tanımda yer alan herkesin kendisine yapılmamasını istediği şey, kendisine acı çektirilmemesi ve zarar verilmemesidir. O halde bir kişi diğerlerine zarar vermezse adalet kavramı ortaya çıkmayacaktır. Halbuki önemli olan kendisine yapılmasını istemeyen kişinin bunu başkasına yapması halinde sorun, adaletin nasıl sağlanacağıdır. Diğer taraftan kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmamak ifadesinden kendisine yapılmasını istediğin şeyi başkasına yapabilirsin anlamı da çıktığına göre suç işleyen kimse ceza görmek istemeyeceğine göre başkalarının da ceza görmesini istemeyeceğinden suçlular cezasız kalacaktır. Romalı hukukçu Ulpianus'un ünlü tanımına göre adalet, herkese hakkı olan şeyi vermek konusundaki iradedir. Hakkı olan şeyi kişiden esirgemek, yani keyfi hareket, adaletsizliktir. Bu noktadan hareket eden bir tanıma göre adalet, herkese hakkı olanı eşit şekilde vermek, yani bir kimseye aldığı kadar verme eşitliğidir. Bu tanımlar eleştirilmiştir. Dipnot, bu görüşün eleştirisi için bakınız Özbilgen S251, Güriz Felsefe S74. Bu eleştiriye göre tanım doğru ise adalet bir değer hükmünden, bir davranış modelinden ibaret olduğu sonucuna varıldığı için temelden yoksundur. Kelsen'e göre saf hukuk teorisini değil fakat hukuk politikasını ilgilendiren adaletli düzen herkese mutluluk getiren düzendir. Adil insan ise sosyal davranışları ile adaletli düzeni bozmayan, ona uygun hareket eden kimsedir. Bunun için adil olan mutludur, adaletsiz olan mutsuzdur denilmiştir. Fakat herkesi memnun edecek bir düzen bulunmayacağına göre bir kimsenin mutluluğu diğerinin mutluluğu ile çatışacaktır. Kelsen bunu bildiği için muhtelif kriterlere başvurmuştur. Mesela bireylere hürriyet sağlayan, herkese kendinin hakkı olanı veren, eşitlik sağlayan, sonuçta herkesi memnun eden düzen adil düzendir. Diğer bir tanıma göre ise adalet, olan hukuk karşısında olması gereken hukuk, yani ideal hukuktur. Çağımızda hangi hukuk sisteminin adalete daha uygun olduğu konusundaki görüş ayrılıkları devam etmektedir. Özet olarak denilebilir ki, adalet kavramı ahlaka dayanan, herkese hakkı olanı veren, bireylere hürriyet ve eşitlik sağlayan, insan haklarına saygıyı sağlayan, sonuçta mümkün olduğu kadar herkesi mutlu kılan fazilet zinciridir. Kur'an'a göre de adalet, Tanrı'nın nimetlerini insanlara eşit olarak dağıtmaktır. Adaletin esasında ahlaki vazifelerin yerine getirilmesi ve temelinde ahlak ve faziletin bulunması sebebiyle, adaletin tam olarak tamamlanmasında ısrar etmek yerine onun içeriğini belirlemek, objektif adaleti ve kişisel adaleti birbirinden ayırmak daha doğru olur. 2. Adaletin içeriği bakımından geniş anlamda adalet ve dar anlamda adalet. Toplumun ve devletin temelini adalet kavramına dayandıran Aristoteles, geniş ve dar anlamda olmak üzere iki türlü adaleti birbirinden ayırmaktadır. A. Geniş anlamda adalet, genel olarak fazilet, yani bilgi ve ahlakla aynı anlamı taşır. Dipnot, bilgisizlik cehalettir. Kur'an'da yazıldığı gibi bilgisizliğin ilahlaştırılması ise felakettir. Fazilet, İnsanın beşeriyet uğruna kendisine düşen görevleri yerine getirmesidir. Fazilet, akıl yolu ile ifrat ve tefrit arasındaki en doğru yolu bulmak olduğuna göre, aklın verdiği emirleri yerine getiren kimse, adalete uygun hareket eden adil bir kişidir. B. Dar anlamda adalet ise, insanın dünya nimetlerini paylaşırken ne kendisine ne de başkalarına zarar vermeyecek şekilde hareket etmesidir. Dünya nimetleri, insanın elde etmek için gayret sarf ettiği şeylerdir. Aristoteles, bu dar anlamdaki adaleti ikiye ayırmaktadır. AA, dağıtıcı adalet. Paylaştırıcı adalet, distributive justice. Geometrik bir eşitliğe dayanan dağıtıcı adalet, toplumdaki faaliyetlerden elde edilen gelir ve zenginliğin, iş ve itibarın o toplumda yaşayan aynı mevki ve rütbedeki insanlar arasında onların yetenekleriyle orantılı olarak dağıtılmasıdır. Aynı yeteneğe haiz insanlar, dünya nimetleri üzerinde eşit hakka sahip olmalıdır. Bu anlamda adalet, insanlar arasında gerçek bir eşitlik bulunmadığından onlara dünya nimetleri üzerinde yetenek ve çalışkanlıklarına göre hak ettiklerinin verilmesidir. Öğretmen, öğrencilerine nasıl farklı notlar veriyorsa, devletin de herkesin niteliklerine göre hakkını alabilmesi için o toplumda yaşayan insanları gözeterek değerlendirmesi gerekir. Böylece nitelikli vatandaşlar heveslendirilmiş ve ödüllendirilmiş olacaktır. Örneğin, çalışmakta olan bireylerin her biri yetenek ve katkısıyla orantılı olarak ücret alırsa, dağıtıcı adalet gerçekleşmiş olacaktır. BB Denkleştirici adalet, düzeltici adalet. Denkleştirici adalet, insanlar arasında eşya ve hizmetlerin mübadelesinde, değiştirilmesinde, bozulan dengenin düzeltilmesi gerektiği esasına dayanır. Denkleştirici adalete göre insanlar arasındaki ilişkide mevcut durumu korumak veya Bu durum hakkaniyete aykırı olarak bozulmuşsa eski haline getirmek suretiyle önceden mevcut denkliğin matematik eşitliğine dayanarak sağlanması gerekir. Denkleştirici adalet ilkesine göre hiç kimse verdiğinden çok almamalıdır. Aksi takdirde denge bozulur. Bu anlamda adalet kanun önünde eşitliktir. Bir kimsenin haklı bir sebebe dayanmayarak elinde bulundurduğu eşyayı sahibine iade etmesi, başkasına zarar veren kimsenin tazminat ödemesi adaletin gereğidir. Kanunlarda yer alan sebepsiz zenginleşmenin temelinde denkleştirici adalet kavramı bulunur. Buna göre geçerli bir hukuki sebebe dayanmadan bir başkasının mal varlığı aleyhine kendi mal varlığını arttıran kimse bunu geri vermek zorundadır. Matematik eşitlik ceza hukuku alanına da teşmil edilmelidir. Suç işleyen kimsenin işlenen suçun ağırlığı ile orantılı bir cezaya çarptırılması denkleştirici adalete uygun olur. Aynı suçu kusurlu veya kusursuz işleyen veya bir kez veya birkaç kez işleyen kimsenin göreceği ceza arasında fark olmalıdır. Kast yoksa hiç kimse cezalandırılmamalıdır. 3. Objektif adalet, kişisel adalet. Adaletin içeriğini belirlemek için objektif, normatif adalet ile kişisel adaleti birbirinden ayırmak gerekir. İçeriği genel adalet duygularına uygun olan hukuk kuralları objektif adaleti sağlayan kurallardır. Ancak objektif adaleti sağlayan bir hukuk kuralının uygulanması her zaman kişisel adalete uygun olmayabilir. Kişisel adalete aykırılık bir uygulama hatasından da ileri gelebilir. Objektif adalet adaleti sağlayan bir kuralı uygularken yargı organları kişisel adaletsizliğe yol açabilecek durumlar ortaya çıkarabilir. Hırsızlık suçu için ceza kanununun ceza öngördüğü bir kural, objektif adalete uygun olmakla beraber, masum bir insanın aynı hükmün uygulanması sonucu cezaya çarptırılması kişisel adalete aykırıdır. Dipnot, Mezo, Şöba, sayfa 23. Bu gibi durumlarda kişisel adaleti sağlamak ve muhtemel bir adaletsizliği düzeltmek amacıyla bir üst organa başvurmak hakkı tanınmaktadır. 2. Adaletin sağlanması. Adalet hukukun başlıca amacı olduğuna göre bunu nasıl sağlanacağı üzerinde durmak gerekir. Bir ülkede barışın ve dolayısıyla hukuk düzeninin sağlıklı ve devamlı olarak kurulması büyük ölçüde adaletin sağlanmasıyla mümkün olur. Tanınmış Alman hukukçusu Schöring'in de ifade ettiği gibi adalet, bir elinde haklıyı tartan bir teraziyi, diğer elinde haklılığı savunan bir kılıcı tutmaktır. Terazisiz kılıç, kaba kuvvet, kılıçsız terazi ise hukukun aczi demektir. Adaletin sağlanması hukuku iki yönden ilgilendirir. Birincisi, adalete uygun şekilde hukuk kuralları vaz edilerek objektif adalete uygun bir hukuk düzeninin kurulmasıdır. Başka bir deyişle hem bir hukuk düzeni kurulacak hem de bu düzen adalete uygun bir düzen olacaktır. Goethe, düzenin önemli olduğunu göstermek için adaletsizlik düzensizliğe tercih edilir demiştir. Fakat asıl önemli olan hukuk düzeninin adalete dayanan bir düzen olmasıdır. İkincisi ise bu düzenin uygulanmasında adaletin sağlanmasıdır. Gerçekten hukuk düzenine dayalı olan adaletsizlik daha büyük sorunlar yaratabilir. Her şeyden önce devlet, hukuk kuralları yoluyla adalete uygun bir düzen kurmakla yükümlüdür. İçeriği, genel adalet duygularına uygun olan hukuk kuralları, objektif adaleti sağlayan kurallar olarak nitelendirilir. Devlet ile hukuk arasındaki ilişkileri inceleyerek, fikir ileri sürmüş olan düşünürler, teorilerinin esasını açıkça veya zımnen adalet kavramı üzerine inşa etmişlerdir. Milattan önce 3. yüzyılda yaşamış olan sofistler, devletin bir sözleşme ile meydana geldiğini açıklarlarken, Protagoras'ın adalete dayanan devlet payidardır sözü bugüne kadar gelmiştir. Bugün dahi mülkün temeli adalettir ilkesi büyük önem taşımaktadır. Epikür, milattan önce 321-271, devletin bir toplumda yaşayan insanların birbirlerinden yararlanmaları, zarara girmemeleri için aralarında akdettikleri bir sözleşmeden meydana geldiğini ileri sürmüştür. Bundan şu sonucu çıkartmak mümkündür. İnsanlar adaletin sağlanması amacıyla sözleşme yoluyla devleti meydana getirirler. Orta Çağ'da sözleşme fikrine rağbet edilmemiş, Tanrı devleti fikri hakim olmuştur. Devlet, Tanrı tarafından idare edilen ilahi düzeni, yani adaleti yeryüzünde sağlar. Devlet, ilahi düzene aykırı emirler veremez. İslam hukukunda da İslam kanunları insanın aklı selimiyle buldukları kurallardır. Onlar, aklı selimini kullanarak Tanrı'nın gösterdiği selamet yolunu bulur. İnsanların aklı selimiyle buldukları bu kurallar ilahi düzeni meydana getirir. Fransız ihtilalinden sonra devleti idare edenler ile idare edilenler arasındaki farklılaşmada gören Montesquieu, kuvvetler ayrılığı teorisini ileri sürmüş ve kuvvetlerin ayrımı ile vatandaşın devletin muhtemel haksız müdahalelerine karşı korunabileceğini savunmuştur. Devlette bulunan üç kuvvetten yasama organı yürütme kudretini, yargı kuvveti ise her ikisini de kontrol eder. Modern anayasa doktrininde tek bir devlet kudretinin bulunduğu fakat bunun birçok fonksiyonları bulunabileceği fikrinden hareket edilerek fonksiyonlar ayrılığı kabul edilmektedir. Objektif adaletin sağlanması pozitif hukukta bir değer ölçüsüdür. Yürürlükte bulunan hukuk kurallarının adalete uygun olup olmadığını tespit etmek, ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumuna göre yasama organına ve hukuk ilmiyle uğraşan hukukçulara düşen bir görevdir. A. Adalet ve toplumun ortak yararı. Adaletin nasıl sağlanacağı konusunda doktrinde üzerinde anlaşma sağlanmış bir ilke bulunmamakla beraber, ölçü olarak hukuk politikasının amacı olan toplum menfaati ile adalet kavramı telif edilerek ortak yarar kıstası ileri sürülmüştür. Ortak yarar kavramının kapsamı ülkenin politik ve ekonomik sistemine göre değişiklik gösterecektir. Liberal ekonomide gelir ve zenginliğin dağıtımı özel teşebbüse ve bireyin inisiyatifine bırakıldığı halde, güdümlü ekonomik sistemde devletin rolü genişlemekte ve bazı faaliyetler izne tabi tutulurken bazıları yasaklanmakta, sermaye, üretim, malların el değiştirmesi ve istihdam gibi sorunlar büyük ölçüde devlet tarafından düzenlenmektedir. Böylece ortak menfaat fikri aynı kalmakla beraber onu sağlamak için kullanılan araçlar farklılık gösterebilmektedir. B. Adalet ve insan hakları. Başka bir görüşe göre ise ortak menfaat yerine insan hakları beyannamesinde açıklanan bazı önemli ilkelerin dahili hukuk alanında da kabul edilmesiyle adalete dayanan bir hukuk sistemi kurulabilir. Nitekim 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ön sözünde de insanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan eşit, vazgeçilmez ve devir kabul etmez insan haklarının ve hürriyetlerinin tanınmasının adaletin temeli olduğuna işaret edilmiştir. Bu husus 4-11-1950 tarihli Roma Anlaşması'nda ve onu izleyen ek protokollerde de teyit edilmiş bulunmaktadır. Öyleyse yaşamak hakkı, hürriyet ve kişilik hakları adaletin temelini teşkil eder. İnsan Hakları Beyannamesi'nin 23. maddesinde de açıklandığı gibi her kişinin adil çalışma şartlarına, işsizlikten korunmaya, eşit çalışma karşılığında eşit, vazgeçilmez ve adil bir ücrete hakkı vardır. Eşit işe, eşit ücret.